Kutsal İsyan 1, sayfa 49, 4. ayrım. Bu kanaatimizin leh ve aleyhinde ileri sürülmüş mütalalar çoktur. Bu arada düşmanlarımızın ve dostlarımızın bizi şiddetle tenkit ve itham eyledikleri Ermeni tehciri meselesi de vardır. Fakat bizim yerimizde kim olsaydı memleketin selameti namına bunu yapmaya mecburdu. Düşünün bir kere, ordularımız sayıca ve teczihatça kat kat üstün düşman kuvvetleri karşısında adeta dişiyle tırnağıyla bir ölüm kalım mücadelesi yaparken vatandaş bildiğimiz Ermeniler bütün menzil yolları boyunca silahlanıp ayaklanarak bizi arkadan vurmak maksadıyla düşmanla işbirliği yaptıkları zaman bu unsuru harp bölgeleri dışına sevk etmekten başka bir çare tasavvur edebilir miydi? Yoktu, hiçbir çare yoktu ve bu elbette kolay yapılabilir bir iş de değildi. Bundan dolayıdır ki tatbiki esnasında bazı idaresizlikler ve fenalıklar olmuştur. Bu ciheti itiraf etmekle beraber şunu da söyleyeyim ki, o hengamede uzaklarda olup biten idaresizliklerin ve fenalıkların günahını bunlardan benim gibi habersiz olan hükümetin erkanına yüklemek de insaf ile kabili telif değildir. Emin olunuz ki isyan ile fiilen münasebeti olmayan bazı Ermenilere kıyılmasına mani olamayışımız ve bu arada kıymetli arkadaşlarımızdan ikisini şehit verişimiz beni dilhun etmiştir. Bize tecrübesizlik ve hatta cehalet isnat edilebilirdi. Fakat kimse hırsız diyememeliydi. Tekrar edeyim. İsyan bölgesi dışında ve isyan ile fiilen alakaları olmayan bazılarına yapılan mezalime mani olamadığım için derin bir elem ve ıstırap duymaktayım. Bir türlü müteselli olamadığım diğer bir hatamız, meşrutiyet ismini verdiğimiz bir devirde bizimle aynı fikirde olmayan vatanperverlerin ayrı bir fırka kurmalarına mani oluşumuzdur. Bu hatamızı şimdi gözlerimizle görüyoruz. Bu yüzden bu buhranlı zamanda memleket idaresi vatansızlar eline geçerse kabahat elbet bizim olacak değil midir? Bu konuşma sürdüğü sürece hem söyleyen hem de dinleyen üzgündü. Bu sözler koca bir iktidar devrinin fatihası gibiydi. Rauf Bey artık buna karşılık söyleyecek bir söz bulamadığından küçük gösterişsiz salon sessizliğe gömülmüştü. Talat Paşa'nın pala bıyıklı agrandisman bir resmi eski kudretli devrin tek tanığı gibi kılıcına dayanmış duvardan onlara bakıyordu. Rauf Bey Talat Paşa'nın evinden ayrılınca hemen ilkin Ali Fethi Bey'in sonra da İsmail Canbolat Bey'in evine uğradı. Onlarla ayrı ayrı baş başa görüştü. İkisine de Ahmet İzzet Paşa'nın dediklerini anlattı. Her ikisi de İzzet Paşa'nın düşüncelerini doğru ve yerinde bularak kuracağı kabinede görev almaya hazır olduklarını belirttiler. Rauf Bey onların dediklerini akşamüstü ayağına giderek İzzet Paşa'ya anlattı. Ahmet İzzet Paşa İstanbul'da yiyecek sıkıntısının çok arttığından ve bunun sonunun çok kötü olacağından söz açtı. Harp kabinesine savaşın son yıllarına doğru bir İAŞ nazırlığı katılmıştı. Ayda 4,5 milyon lira yutan bu besleme işi en sonra hazineyi tam takır bir hale getirmişti. Artık bu iş için para bulmak imkansız bir hal almıştı. İzzet Paşa, İAŞ nezaretine herkesçe sevilen Doktor Celal Muhtar Bey'i getirmeye karar vermişti. Celal Muhtar Bey askerlerin yardımı olduğu takdirde bu görevi kabul edeceğini bildirmişti. Bu adam savaş süresince Hilali Ahmer eliyle pek çok dertlere deva olmuş, pek çok yaraların bu arada iktisadi de sarılması imkanını sağlamıştı. Partiler üstü tarafsız bir siyaset gütmesi de herkesin ayrı ayrı ona saygı duymasına yol açmıştı. Rauf Bey, ayanda buluştuklarının ertesi günü İzzet Paşa'ya yine uğradı. Bu sefer ondan can sıkıcı haberler aldı. Birçok ayan üyesiyle kimi mebuslar, İsmail Canbolat Bey'in dahiliye nezaretine getirilmesi düşüncesini hoş karşılamamışlar, buna karşı direnmişlerdi. İzzet Paşa bu direnişi Canbolat Bey'e anlatması görevini Rauf Bey'e yüklemek istiyordu. Bu Rauf Bey için çok ağır bir görevdi. Ahmet İzzet Paşa dahiliye nezaretini bu sefer Ali Fethi Bey'e vermek istedi. Yine bunu bildirme görevini de Rauf Bey'e verdi. Rauf Bey İsmail Canbolat Bey'i evinde görerek durumu olduğu gibi anlattı. Canbolat Bey İttihat ve Terakki'nin ilk adımlarından beri onun her türlü çalışmalarında birinci derecede rol sahibi olanlardan biriydi. Sonra Talat Paşa'nın da en yakın ve teklifsiz parti arkadaşlarından ve dostlarından biriydi. Elbette ki şimdi savaş suçlularından biri olarak karşılanacak ve hakkında güvensizlik gösterilecekti. Rauf Bey'i dinledikten sonra, "Fakat," dedi, "İzzet Paşa'nın da bunları düşünüp hesapladıktan sonra bana dahiliye nezaretini teklif ettiğini farz ederek vatanın tehlikeli bir zamanında davet ettiği vazifeyi bir takım özürler ileri sürerek kabulden kaçınmayı doğru bulmamıştım. Paşanın tatbikini düşündüğü siyaset inşallah memleket için hayırlı olur. Çalışmalarında benim yüzümden en ufak bir zorluğa bile uğramalarını arzu etmeyeceğimi söylemeye hacet yoktur. Maliye nezareti için birkaç namzet üzerinde uğraşıldıktan sonra yine Cavit Bey'e başvurulmuştu. Rauf Bey, Büyükada'daki evine giderek işi ona açınca Cavit Bey şunları söyledi. İstemem. Artık usandım. Aleyhimde söylenmedik laf kalmadı. Yapılan dedikoduların haddi hesabı yok. Bu şartlar altında Maliye Nazırlığı yapamam. Çokça direniş üzerine bu görevi üstüne almak zorunda kaldı. En sonra Ahmet İzzet Paşa kabinesi kuruldu. Rauf Bey de en son dakikada Bahriye Nazırlığı'na getirildi. İzzet Paşa kabinesinin yurtsever nazırları en güçlü koşullarla her Allah'ın günü pençe pençeye gelmekteydiler. Bütün azınlıklar, bütün İttihat ve Terakki düşmanları en küçük fırsatta dişlerini, tırnaklarını gösteriyorlardı. Talat, Enver ve Cemal Paşalarla öbür İttihatçı kodamanlardan birkaçının bir gece bir torpido muhribine binerek memleketten kaçmaları korkunç yaygaraların kopmasına sebep oldu. Artık bütün İttihatçılarla onların yardakçılarına azınlık ve muhalefet gazeteleri ateş püskürüyordu. Bu yüzden Cavit Bey ile Hayri Efendi'ye de sataşmaya başladılar. Kabine gerçekten güç bir duruma düştü. Kabinenin daha çok hırpalanmasına yol açmamak için Cavit Bey ile Hayri Efendi istifa etmekte gecikmediler. İzzet Paşa'nın da yiğitliği tutmuştu. Bu istifaları kabule bir türlü yanaşmıyordu. Bu sırada sadrazam hastalanmıştı. Konağından çıkmayarak devlet işlerini oradan idare etmeye çalışıyordu. Rauf Bey sadaret konağına gittiğinde orada Cavit Bey ile Hayri Efendi ile rastladı. Birer koltuğa gömülmüş, üzgün yüzleriyle istifalarının kabul edilmesi için bekliyorlardı. İzzet Paşa istifalarından söz açarak Rauf Bey'in onları istifadan vazgeçirmeye çalışmasını istedi. Rauf Bey her iki nazıra istifa etmemeleri üzerinde kandırıcı bir konuşma yaptıysa da sonucu değiştiremedi. Onların anlattığına göre istifaları kişisel kaygulardan ileri gelmiyordu. Onlar düşmanların kendilerini bahane ederek yurtsever sadrazam düşürmeye çalışacaklarından korkuyordu. Bu kritik anda ondan daha uygun bir sadrazam bulunamazdı. Memleketin menfaatleri onun iktidarda kalmasını gerektiriyordu. Gazetelerin saldırıları alabildiğine sürüp gidiyordu. Tam kodomanların kaçışı gerek halkı, gerekse onların düşmanlarını ve padişahı çileden çıkarmışken, bir gün sonra Levazımat-ı Umumiye Müdürü İsmail Hakkı Paşa'nın da kayıplara karışması bardağı taşırmıştı. Bu sefer herkes hükümete çullanmaya başladı. Kaçanların hükümetin yardımıyla kaçtıkları üstüne rivayetler aldı yürüdü. En çok Dahiliye Nazırı Fethi Bey'e saldırılıyor, onun görevini yapmadığı, belki de kaçakların onun eliyle kaçırıldığı belkileri üzerinde duruluyordu. O gün İzzet Paşa'nın çağrısı üzerine sadaret konağına giden Rauf Bey, onun öfkeden küplere bindiğini gördü. Bu belalı kaçışların memleketi kargaşalığa sürükleyeceğini söyleyip duruyordu. İsmail Hakkı Paşa, Avusturya sefareti mensuplarıyla Avusturya zabitlerini alıp bir gün evvel hareket eden Alman vapuruyla kaçırmış. Hariciye nezaretinin teşebbüsü üzerine Avusturyalılar paşayı Odessa'dan geri göndermeye razı olup bunun için gerekenlere telgrafla talimat vermişler, diyen İzzet Paşa, Rauf Bey'e paşayı Odessa'dan geri getirmek üzere hemen süratli bir gemi göndermesini söyledi. Rauf Bey de hemen o akşam Odessa'ya doğru yola bir gambot çıkardı. Gambot 3 gün sonra bomboş geri döndü. Gambot Odessa'ya varmadan önce paşa bir otomobile atlayarak bilinmeyen bir yere doğru uzaklaşmıştı. Rauf Bey o gün sedaret konağında sadrazamdan direktif alırken Cevat Paşa üzgün olarak sadaret konağına gelmişti. Elinde Adana'dan Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal'den gelen bir mektup tutuyordu. İzzet Paşa 2 gün önce sadrazamca Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştı. Cevat Paşa'nın elindeki telgraf adamcağızın elini ateş gibi yakıyor gibiydi. Sanki elinde tehlikeli bir şey tutuyormuş gibiydi. Bundan bir an önce kurtulmak ister gibi görünüyordu. Cevat Paşa'nın İzzet Paşa'ya uzattığı telgrafta Mustafa Kemal Paşa onun Genelkurmay Başkanlığı'na itiraz ediyor ve bu memuriyeti ona layık görmediğini, daha kötüsü onun kendisine yollayacağı bildirilere boyun eğmeyeceğini söylüyordu. Sadrazam da çaresiz kalmış, insanlara özgü bir yüzle Cevat Paşa'nın gözlerine bakarak şöyle dedi. Ben Mustafa Kemal Paşa ile muhabere ediyorum. Lazım gelen şeyleri yazacağım. Rica ederim siz vazifenize devam ediniz. İskenderun'da meydana gelen bir olay yüzünden Rauf Bey yine İzzet Paşa ile karşılaşmak zorunda kaldı. İskenderun limanındaki mayınları müsaade almaksızın tarayan bir Fransız gemisi bir mayın patlaması ile zayiata uğramıştı. Bu davranışlarıyla Fransızlar Mondros mütarekesi hükümlerini açıkça zorlamaya başlamışlardı. Mayın taranacağı yolunda hiçbir bildiri hükümetin kapısını çalmış değildi. Rauf Bey bilgi edinmek üzere sadaret konağına gidince İzzet Paşa ona Mustafa Kemal Paşa ile bu konu üzerinde yapmış olduğu haberleşmeleri gösterdi. İngilizler Halep şehrini müteakereden önce almışlardı. Mustafa Kemal Paşa çekilirken bütün köprüleri attırmış ve demir yollarını bozdurtup kullanılmayacak hale getirmişti. Bu yüzden İngilizler büyük güçlüğe uğramışlar, yaralı ve hastalarını nakledemeyecek duruma gelmişlerdi. Bunun için de bunları Halep-İskenderun şosesi ve İskenderun limanı yolu ile gönderebilmek için buraları tutan Türk tümenini kumandanına başvurmuşlardı. Tümen kumandanı da bunu Mustafa Kemal Paşa'dan sormuştu. Mustafa Kemal böyle bir şeyin olamayacağını söylemiş, bunu sadrazama da tellemişti. İzzet Paşa İngilizlerin doğru davrandıklarını, hasta ve yaralıların adı geçen şose ve limandan geçirilmeleri için Mustafa Kemal'e emir vermişti. Mustafa Kemal Paşa bu emrede boyun eğmek istememişti. Verdiği karşılığa göre bu şosenin batısında ve İskenderun yakınlarında Türk müfrezeleri bulunmaktaydı. Eğer İngilizler bu şoseden geçmeye başlarlarsa bu müfrezelerin çekiliş yolları kesilecekti. Bunun için de bu yoldan yaralı ya da sağlam hiçbir İngiliz askeri geçemezdi. Eğer geçmeye kalkışırlarsa ateşle karşılaşacaklardı. İzzet Paşa'nın kanısına göre ise Antakya Halep vilayetine bağlıydı. Suriye sınırları içinde bulunuyordu. Er geç düşmanların eline geçecekti. Mondros mütarekesi hükümleri açıktı. Mustafa Kemal bunu bilmemezlikten edemezdi. Bu zorluğa neden çıkarıyor ve hükümeti neden zor durumda bırakıyordu? İşte İzzet Paşa'nın anlayamadığı da buydu. Rauf Bey şöyle bir düşünce ileri sürdü. Mütareke icablarını durumun nezaket ve zaruretini anlatarak Mustafa Kemal Paşa'ya emirlerinizi tekrar ettiğiniz takdirde anlaşmazlığın ortadan kalkacağını tahmin ediyorum. Sadrazam bunun üzerine Rauf Bey'e biraz daha açılmak gerektiğini anladı. Mütareke yapılıncaya kadar her şeyi mahvolduğuna inanarak vazife almaktan bile çekinen bazı dostlar bu karışık durumda olsun yardım edecek yerde aksine mütareke yapılmış her tehlike ortadan kalkmıştır. Zahabi ile yardım yerine zorluklar göstermeye başladılar. Hatta zat-ı şahane bile evet padişah bile son günlerde kabinede değişiklik yapılmasını teklif etti. Ayan reisi Ahmet Rıza Bey'i bana göndererek Cavit Bey ile Hayri Efendi'nin kabineden çıkarılmaları hakkındaki iradesini tebliğ ettirdi. Kabinenin her zamandan fazla kuvvetli görünmesi gerektiği bir sırada yapılan böyle bir teklife elbette razı olamazdım. Fakat hastalığımdan dolayı kendim gidemediğimden durumun nezaketini anlatıp isteklerinden vazgeçmelerini sağlamak üzere Abdurrahman Şeref Bey'i padişaha gönderdim. Sadrazam umutsuzdu. 7 Kasım günü sadrazamca yeniden çağrılan Rauf Bey sadaret konağına gitti. Sadrazam nekahet devresine girmişti. Doktorlar henüz dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlardı. Bu sefer Rauf Bey'e şunları anlattı. Padişahın kabinede değişiklik yapılmasını istediğini, benim de razı olmadığımı ve bunu kendisine anlatıp iyileşinceye kadar bu tekliften vazgeçilmesini arz etmek üzere Abdurrahman Şeref Bey'i göndermiş olduğumu biliyorsunuz. Abdurrahman Şeref Bey biraz evvel geldi. Sultanı ziyarette ricamı arz etmiş. Fakat padişah fikrinden vazgeçmemiş. Ahmet Rıza Bey de bir gün sonra ikinci defa olarak geldi. Padişahın kabinede tasfiye yapılmasını beklediğini, Levazımat-ı Umumiye Reisi İsmail Hakkı Paşa'nın kaçması münasebetiyle gazeteler Fethi Bey'e karşı da şiddetli yayınlarda bulunduğundan, onun da kabineden çıkarılması gerektiğini, eğer bu değişikliklere razı olmuyorsam istifa etmemi ve o takdirde isimleri geçen 3 nazır dışarıda bırakılmak şartıyla kabineyi teşkil vazifesinin yine bana bırakılacağını söyledi. Ben de bu suretle hareket doğru olmaz. 1-2 güne kadar tamamıyla iyileşerek saraya gideceğimi umuyorum. O zaman zat-ı şahaneyi kendim ziyaret ile meseleyi neticelendiririm. Dedimse de o padişah değişiklik istediğinde ısrar ile bunun tatbik mevkiine konulmasını bekliyor. Aksi takdirde kanunu esası ile haiz olduğu selahiyeti kullanarak hükümeti azletmek zorunda kalacaktır diye ısrar etti. Ben de kendisine dedim ki, padişahı bizzat görüp vazifeyi arz edeceğim. Siz rica ederim, bunu kendilerine arz ediniz. Zat-ı şahane bunu bildikleri halde arzularında ısrar ederlerse bana telefonla haber veriniz. Ahmet Rıza Bey gitti fakat çok geçmeden telefon etti. Zat-ı şahane isteklerinde ısrar ediyorlar diye haber verdi. Şimdi sizi bu işi görüşmek için çağırdım. İzzet Paşa biraz durup bu sözlerin etkilerini karşısındakinin yüzünde aradıktan sonra... Kanunu esası gereğince padişahın hükümeti azze selahiyet var mıdır diye sordu Rauf Bey'e. Rauf Bey, kanunu esası maddeleri tamamıyla hatırımda değildir. Fakat padişahın istediği anda hükümeti azletmek hakkı kabul okunursa meşrutiyet ve millet meclisine karşı sorumlu hükümet mefhumunun manası kalmaz. En iyisi bir kanunu esası bulup okumalı diye karşılık verdi. Konakta bir kanunu esası nüshası bulunamadı. O zaman hem mebus hem de dahiliye nazırı olan Fethi Bey'i çağırmayı aklettiler. Gelirken de bir de kanunu esası getirmesini söylediler. Fethi Bey gelince sadrazam ona bu hükümeti azil sorununu sordu. Fethi Bey de padişahın böyle bir hakkı olamaz. Kanunu esasının hükümdar görev ve yetkisine dair olan maddesine adına sikke bastırmak usulü dairesinde kabulü azl ve nasb etmek fıkrası varsa da bu fıkradaki usulü dairesi tabiri iktidarda bulunan hükümet millet meclisinde çoğunluğu kaybederek İstifa zorunda kalınca padişahın diğer bir kimseyi kabine kurmağa memur etmek yetkisi olduğunu gösteriyor. İşte kanunu esası da bahis konusu olan usul budur. Ve padişah ancak bu usule uyarak yeni kabine kuracak kimseyi seçebilir. Yoksa hükümdarın sorumluluğu hükümet ve milletvekillerine karşı sorumluluğu manası kalmaz. Bu cihetle Ahmet Rıza Bey'in iddiası katiyen doğru değildir. Bundan biraz cesaret alan sadrazam, ertesi gün vükela heyetini toplayarak kesin bir sonuç almaya çalışacaktı. Gerek sadrazam, gerekse Rauf ve Ali Fethi Beyler, Ahmet Rıza Bey'in tutumuna şaşıp kalmışlardı. Nasıl olmuştu da eski Jön Türklerin ve hürriyetçilerin bu saygıdeğer bayrakları bunca gerilemişti? Hürriyeti boğmaya çalışan bir padişahı nasıl destekleyebilir, onun sözcülüğünü nasıl yapabilirdi? Rauf Bey ile Fethi Bey bunu anlayabilmek için tutuşup yanıyorlardı. Vakit geç olduğu halde kalkıp Ayan Dairesi'ne gittiler. Ahmet Rıza Bey'in orada olduğunu öğrenmişlerdi. Ahmet Rıza Bey'i sıcacık yatağından kaldırdılar. Bu Avrupalı vari kesilmiş aksakallı düzgün yüzlü tatlı bakışlı adamı giyinmiş olarak karşılarında buldular. Rauf Bey'in onunla bu ilk karşılaşmasıydı. Yalnız herkes gibi onu çok önceleri Abdülhamit'in zulmüne karşı Avrupa'da bayrak açtığı günlerden beri tanıyordu. Ona karşı gıyabi bir saygısı da vardı. Onun Avrupa'da çıkarıp Türkiye'ye soktuğu Meşveret gazetesi nice hürriyetçi gençlerin kanını ateşlemişti. Şimdi istibdadın yanı başında yer alan bu adam o aynı adam mıydı? Buna imkan var mıydı? Vahidettin onu Ayan Başkanlığı'na seçtiği için miydi bu gerileme? Oysa vaktiyle böyle yüksek memuriyetleri ona Abdülhamit de çok vaat etmiş fakat onu yolundan döndürememişti. Üçünün arasında ufak bir hal hatır soruluşundan sonra kanunu esasinin hukuku şahane bölümüne geçtiler. Ahmet Rıza Bey kanunu esasiyi getirip onların önüne açarak maddeye parmağını bastı ve padişahın tutumunu savunur biçimde konuşmaya başladı. Söylediklerinin doğruluğu üzerinde bütün gücüyle direniyordu. Padişahın usulü dairesinde kabineye azil ve nasip maddesi üzerine beyaz parmağını bastığında gerek Rauf gerekse Fethi Beyler bu maddenin altının kırmızı kalemle çizilmiş olduğunu gördüler. Demek ki diye düşündüler, padişaha burada yol gösteren kişi Ahmet Rıza Bey'den başkası değildi. Tartışma hiçbir ilerleme göstermeden sürüp gidiyordu. En sonra Rauf Bey'in sabrı tükenmişti. Peki beyefendi, hükümet görüşünde ısrar ile hükümdarın isteğini reddedip istifa etmezse nasıl olacak durumu düşündünüz mü? Diye sordu. Ahmet Rıza Bey birdenbire kuyruğuna basılmış bir yılan gibi irkildi. Aman Rauf beyefendi ne diyorsunuz? Pek vahim olur diyerek ayağa fırladı. Yine de Nuh deyip peygamber demiyordu. Böyle bir harekete ihtimal veremem. Gayet nazik olan durumumuzla bunu bağdaştıramam. Esasen kanunu esasinin tatbikatından anlaşmazlık çıkarsa Ayan Meclisi'nin tefsir selahiyeti vardır. Bu sebeple mesele bu şekilde hallolunabilir. Kendileriyle görüştüğüm Ayan azaları da benim fikrimdedirler. Görüşecek başka bir şeyleri kalmamıştı. İki kafadar Ahmet Rıza Bey'den müsaade isteyerek ayrıldılar. Ayan dairesinden çıktıklarında ikisi de acı acı düşünüyorlardı. Bu memleket nasıl bir memleketti ki en tanınmış hürriyetçi liderleri bile zamanla bu hale getiriyordu. Fethi Bey bu kaygısını açmaktan kendini alamadı. Ahmet Rıza Bey ile aramız ta meşrutiyetin ilanından beri açıktır dedi. Bu adam padişaha benim aleyhimde de lazım gelen sözleri söylemiştir. Padişah ısrarında inat ettiği takdirde hükümet istifa etmek zorunda kalırsa bunun yerine esasen çekilmek istediğinde bulunan Cavit Bey ile Hayri Efendi ve benim istifa etmemiz daha doğru olur. Bu suretle İzzet Paşa kabinesi küçük bir değişiklikle yerinde kalır ki bunu memleketin menfaati bakımından elzem saymaktayım. Ben şimdi istifamı vermeye hazırım. Rica ederim, bunu sadrazama söyleyin. Fakat Rauf Bey bu düşüncede değildi. Ben bu meseleyi şahıslar üzerinde durarak halletmek taraftarı değilim. Vükela meclisi yarın toplanarak bu meseleyi konuşacak. Sonunda padişahın iradesine uygun bir şekilde halli istenirse ben de istifadan başka bir şey yapamam. O takdirde devleti padişahın istediği gibi idare etmeyi memleketin menfaatine uygun görecek bir zat iş başına gelir. Fakat bu durumun olmamasına çalışmak gerekiyor. Vükela heyetinin toplantısında padişah hükümet çatışmasının çıkar yol olmadığına ve toptan istifaya karar verildi. İzzet Paşa da bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı. İstifadan başka çare yoktur. Zira padişah ile çekişmenin ne gibi sonuçlar doğurabileceği kestirilemez. Sonra padişahı bugünkü isteklerinden vazgeçirmek mümkün olsa bile benzeri hadiselerin tekrar kendini gösteremeyeceğini kimse iddia edemez. Böyle olunca da bu şartlar altında mesuliyet kabul olunamaz. İstifa yazmak için Reşit Akif Paşa, Abdurrahman Şeref Bey ve Cavit Bey baş başa verdiler. Yalnız istifanın duyulması bir karışıklığa sebep olur korkusu ile gizli kalması için de bir karara varılmıştı. Fethi Bey'in Minber gazetesi bu haberi sütunlarına geçirmişti bile. Ne var ki Fethi Bey gazetesi basıldığı halde satışını durdurmak suretiyle İzzet Paşa'nın ricasından dışarı çıkmadı. 10 Kasım günü Tevfik Paşa Vahidettin ve onun akıl hocalarıyla baş başa vererek yeni kabineyi kurdu. Mustafa Kemal Yıldırım Orduları grubu kumandanlığından ayrılıp İstanbul'a dönmüş, annesinin Beşiktaş'ta Akaretler'deki evinde pek az dinlendikten sonra hemen telefona sarılıp Fethi ve Rauf Beyleri aramıştı. Çünkü İstanbul'da güvenebileceği sadece bu iki yiğit arkadaşı vardı. Sonra Enver Paşa onu 7. Ordu Kumandanlığı ile ve Vahidettin'in emriyle yeniden Arabistan çöllerine sürerken o bu iki aziz dostuna "Aman geçmekte olan siyasi hadiseleri çok yakından takip ediniz, bir şey kaçırmayınız" diye salık vermişti. Günün birinde bu olaylarla karşılaşıp boğuşacağını pek iyi biliyordu. Bu memleketi yeniden yoğurup yapmak için verdiği karar varlığının her zerresinde her saniye seslenip durmaktaydı. Mustafa Kemal Fethi Bey ile görüşüp gerekli bilgileri aldıktan sonra Rauf Bey ile de baş başa uzun uzun konuştu ve bütün olan biteni son sözcüğüne dek dinledi. Rauf Bey son olaylar içinde daha yakından ve daha derinden yuvarlanmıştı. Hatta son olayların yürümesine yardım eden gerekli çarklardan biri haline gelmişti. En önemli çorbalarda da tuzu vardı. Mustafa Kemal bu yüzden onu bütün dikkatiyle ve usanmadan dinlemiş ve olayların iç yüzünü anlar gibi olmuştu. Demek ki şimdi ilk siyasi savaş başlayacaktı. Artık cephe savaşı bitmişti. Rauf Bey Mustafa Kemal ile ilk tanıştığı günü hatırlıyordu. 1909 Nisan'ıydı. 31 Mart olayının bastırıldığı günlerden sonraydı. Makriköy, Bakırköy telgrafhanesine uğramıştı. Telgraf müdürünün koltuğunda Mahmut Şevket Paşa oturuyordu. Onun çevresinde Topçu Feriki Hurşit ve Sinan ve Bağdatlı Hasan Rıza Paşalar vardı. Karşısında kolordu kumandanlarına emirlerini telgrafla yazan bir erkan-ı harp kolağısı duruyordu. Omuzunda kurşuni pelerini, yorgun ve solgun yüzü, sakin davranışıyla dikkati çeken bu zat Mustafa Kemal Bey'di. Sonraları Paşa ve Bahriye Nazırı olan Cemal Bey, o gün oracıkta onları birbirleriyle tanıştırmıştı. Hareket ordusunun karşı ihtilali bastırdığı günlerden sonra Mahmut Şevket Paşa'nın karargahında karşılaşıp görüşürlerdi. Rauf Bey'in iyice hatırladığına göre Mustafa Kemal Bey o zaman bu 31 Mart karşı ihtilalini şöyle yorumluyordu. İttihat ve Terakki reislerinin hükümet kuvvet ve kudretini meşrutiyet esaslarına aykırı olarak şahıslarında toplamalarından ve serbest seçim ile vücut bulmuş bir millet meclisi yerine asker kuvvetine dayanmalarından ve cebir ve şiddet kullanmalarından ileri gelmişti, diyordu. Bu düşüncesini İttihat ve Terakki elebaşlarına da söylemiş fakat anlatamamıştı. Bu doğru sözler tersine onun üstünde kuşkular uyandırmış ve onu kuşkulanılan bir adam durumuna sokmuştu. Rauf Bey ordunun siyasete karıştırılmaması düşüncesinde de Mustafa Kemal'le eskiden beri beraberdi. Ne var ki artık mütareke olmuş, ordu darmadağın bir hale gelmişti. Artık subaylar da siyasete karışmakta serbesttiler. Onlar da artık tek başlarına birer bireydiler. Yurdu ve milleti kurtarmanın pratik yollarını da ancak onlar biliyorlardı. Onlar yaşıtı oldukları siyaset adamlarının beceremeyecekleri bir şeyin ustasıydılar. Düşmanın kalbine atılacak silahı kullanabilmek, şimdi de biricik gereken şey buydu. Anafartalar kahramanı ile Hamidiye kahramanı dirseklerini bir masaya dayayarak böyle konuşup dertleştiler. En sonra Mustafa Kemal ona kendi düşüncesini açtı. Keşke istifa edip çekilmeseydiniz diye hayıflandı. Rauf Bey padişahın bu istifayı nasıl kaçınılmaz bir iş haline getirdiğini anlattı. Mustafa Kemal'in gür, sarı ve erkek kaşları bir süre mavi gözlerinin üzerine bir fırtına bulutu gibi sarktı. Sonra kalın ve iradeli sesiyle tane tane şunları söyledi. Artık yaşını başını almış olan bu vezirden başka türlü bir hareket beklenemeyeceğini de benden iyi bilirsiniz. Bilhassa bu derece mühim ve nazik bir zamanda iş başında bulunması memlekete zarardan başka bir şey temin edemez. Fakat ne yapalım? Benim bu hususta bir fikrim var. Fakat bu ancak İzzet Paşa'nın alacağı tavrı harekete bağlıdır. Bunun içinde Fethi, sen, İsmail, Can Bolat ve ben Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret edelim ve derince konuşalım. Ahmet İzzet Paşa henüz Fuat Paşa Türbesi'nin karşısındaki sadaret konağından taşınmamıştı. Onu hep birlikte orada ziyarete karar verdiler. Dört arkadaş toplanarak Mustafa Kemal Paşa'nın ordu kumandanlığı arabasına, bu eski üstü açık bir Mercedes'ti, doldular. Araba ufak yokuşu indi. Haberli olarak kendilerini bekleyen İzzet Paşa solgun yüzüyle onları karşıladı. Hastalıktan yeni kalkmıştı. Son günlerin üzüntüsü onu hala hasta gösteriyordu. İzzet Paşa yaşlanmış olduğu halde hala iri yarı kocaman başlı ve yüzlü, iri çeneli, yiğit görünüşlüydü. Salonun kapısında bekliyordu. Mustafa Kemal omuzlarına attığı kurşuni kurmay pelerininin altındaki güzel dikilmiş paşa elbisesi içindeydi. Rauf, Ali Fethi ve Can Bolat beyler sivildiler. Hepsi de uzun boylu, hareketli kimselerdi. Rauf Bey ile Fethi Bey boy bozca ötekilerden daha yüksek duruyorlardı. İzzet Paşa bunların karşısında kalın ve kuvvetli gövdesini örten basit bir elbise içindeydi. İlkin Mustafa Kemal'e elini uzatarak "Hoş geldiniz paşa" dedi. "Hoş geldiniz arkadaşlar." Mustafa Kemal çabucak ilerleyerek onun elini sıktı ve gözleri bir süre sadrazamın yüzünde takılı kaldı. Bu yüz namuslu, doğru insanlara özgü bir yüzdü. Oldukça yaşlıydı. Onun da Birinci Dünya Savaşı'nda moda olduğu gibi Kaiser Wilhelm ve Hindenburg gibi uçları yukarı kalkık ak bıyıkları vardı. Kaiser'in ve Hindenburg'un çelik miğferleri altında uçları yukarı vurulmuş bıyıkları dünyaya kafa tutan bir enerjinin sembolü gibiydi. Ve pek çok Türk paşaları da bıyıklarının onlara benzemesinde bir büyüklük buluyorlardı. Gerçi bu türlü bıyık biçimi gerçekten eski bir Türk bıyık biçimiydi. Ne var ki Almanlar bunu tekelleri altına alır gibi göründüklerinden bu paşalar içinde bir tek Mustafa Kemal bu biçime yanaşmamış ve Enver Paşa'ya benzememiş olmak için bıyıklarının ucunu kırptırmış ve bunlara dudaklarının ucundan öteye geçmeyen bir sınır çizmişti. En eski ve en güçlü rakibi Enver Paşa'nın her yaptığının tersini yapmakta bir haz duyardı. Pırıl pırıl astragan kalpağı altında ağarmış saçları ve bıyıklarıyla karşısında güven veren bir devlet adamı dikiliyordu. Gerçi bu adam ona kabinesinde çok istediği halde Harbiye Nazırlığını vermemişti. Ne de olsa realist olması gerekiyordu. Olaylar insanların isteklerini hiçe sayan korkunç gümbürtüleriyle sıralanmaya başlamıştı. Sadrazam ak ve biçimli eliyle gösterdiği kocaman maroken koltuğa gömüldü. Şimdi İttihat ve Terakki'nin mutedillerinden olan bu karşısında oturup kendisini dikkat ve sempatiyle süzen bu yaşlı ve zeki adamla iyi bir pazarlık yapmayı düşünüyordu. Ahmet İzzet Paşa dürüst, temiz, faziletli bir insan ve mert, cesur, kabiliyetli ve vatansever bir kumandan olarak orduca olduğu gibi herkesçe takdir edilip sevilen müstesna bir şahsiyetti. Ahmet İzzet Paşa, meşrutiyet devrinde kendi seçtiği bir askeri heyetle Yemen'e gitmiş ve orada birçok ıslahat ve başarılı işler yapmıştı. Bütün o yerleri bırakmamızı emreden Mondros mütarekesini imzalarken gözyaşları içinde şunları söylemişti. Şu tecelliye bakın, Hicaz, Yemen ve Trablus'taki kuvvetlerimizin silahlarını terk ile düşmana teslim olmaları emrini de tarih bana imzalattırıyor. Ahmet İzzet Paşa, Enver Paşa'dan önce Harbiye Nazırı'ydı. Alman taraflısı olan Enver Paşa'yı onun yerine geçirmek için Talat Paşa'nın oynadığı oyun süresinde İzzet Paşa çok kesin düşünceleri ileri sürmüş ve şöyle demişti. Eğer benim yerime Enver Bey'i getirmek fikrindeyseniz bu gerek ordu gerekse memleket için hiç de hayırlı olmayacaktır. Enver Atak, Emri Vakici, genç ve çok heyecanlı bir arkadaştır. Devletin ve ordunun başında da bilakis tecrübeli, durendiş adamlara ihtiyaç vardır. Hafazanallah bir emri vaki yapılır, memleket bir badireye sokulur. Sonra bunu hepimiz çalışsak düzeltemeyiz. Evet, Ahmet İzzet Paşa namuslu, temiz ve tecrübeli bir devlet adamı ve ordu kumandanıydı. Enver Bey'in Drang Nas Osten sloganı ile davranan Kaiser Wilhelm siyasetinin elinde oyuncak olduğunu çok iyi biliyordu. Büyük adımlarla yaklaşan korkunç dünya savaşında bir olup bittiğe sürüklenip kurban edilmek ihtimalimizi aklından çıkaramıyor ve genç Enver'in bu sakat işi yapacağından korkuyordu. Türkiye'nin kaderini Almanya'ya bağlamasını istemiyordu. Mustafa Kemal de tıpkı onun gibi düşünüyordu. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Müşir Ahmet İzzet Paşa ikinci ordu kumandanı olarak Ruslara karşı dövüşürken Mustafa Kemal de onun kuvvetleri arasında ve emrinde savaşıyordu. Ahmet İzzet Paşa hastalığı yüzünden görevinden geçici olarak ayrılınca yerini 2. Ordu Kumandanı Vekili olarak Mustafa Kemal Paşa atanmıştı. İşte Mustafa Kemal'in İzzet Üaşa ile esaslı tanışması buradan geliyordu. Tarihin ne garip cilvesiydi ki bir zamanlar bir oyunla ayağını kaydırıp Harbiye Nazırlığını elinden alan Enver Paşa, Talat Paşa'nın harp kabinesinin çekilmesiyle yine yerini Müşir İzzet Paşa'ya bırakmıştı. İzzet Paşa gerek Mustafa Kemal'in gerekse öbür arkadaşlarının hatırını sorduktan sonra Mustafa Kemal'e döndü. Yıldırım Orduları grubunda Suriye cephesinin son durumundan bilgi edinmek istedi. Rauf Bey'in daha önce kendisine anlatmış olduğu istifa olayı üzerine genç paşaya bilgi verdi Mustafa Kemal. "Paşa Hazretleri," dedi. "Makine başında verdiğiniz haber ve yaptığınız kısa konuşma beni derin derin düşündürdü. Başında bulunduğunuz kabinenin çekilmesi bence memleketin ve idare mekanizmasının kapılarını sonuna kadar saldırmak için sıra bekleyen bir yığın aç canavara açmak demektir. Sadaretin Tevfik Paşa'ya verilmiş olması çok büyük mana taşımaktadır. Bir kere Tevfik Paşa'nın oğlu Vahidettin'in büyük kızı ile evlidir. Yani damadı Şehriyeri'dir." 4. ayrımın sonu, sayfa 67.